Ayrım 22, Kongo'ya ağıt Jean-Christophe Grange. Sayfa 224, 52. bölüm.
Bunu yapmış olduğuma inanamıyorum patron.
Bunu onarabilirsin de öyle değil mi?
Şef, konvoydaki herkesin hayatını riske attık.
Sabah 14, sabahki ani saldırıdan bu yana mavnaların altından çok sular akmıştı. Yaylım ateşi sadece birkaç saniye sürmüş ve kimse neler olduğunu anlamamıştı. Mavnalardaki askerlere göre Tutsiler nehrin sancak tarafında yani sağda, düzenli FARDC birlikleri ile Hutular ise iskele tarafında yani soldaydı. Ortalarında bir kez daha bu durumdan zararlı çıkacak siviller vardı. Gerçek birer hazine olan mavnalarla başlayacaklardı. Yağmalanacak erzak, kurbanlar, zenginlikler yani görece olarak. Windy Miller'in kaptanı aynı cümleyi tekrarlamıştı. Lontano'da durulmayacaktı. Bir sonraki durak yeri kuzeyde 50 kilometre uzaktaydı. Erva'nın aklına tek bir şey gelmişti, sabotaj. Salvo bir arızaya neden olup bu yüzer katarı Lontano yakınlarında durmaya mecbur bırakabilecek kadar mekanikten anladığını iddia ediyordu. Kimseye görünmeden makine dairesine inmiş ve bir saat sonra tedirgin bir yüz ifadesiyle yukarı çıkmıştı.
''Bundan hoşlanmıyorum patron. Biz burada zirzopluk yaptık ve iblisler onlar.''
''Duracak mıyız, durmayacak mıyız?''
''Yağ akışını kestim. Aşırı ısınma olur. Bu köhne teknede bile gösterge ışıkları yanar. Her halükarda etrafa kötü kokular yayılır.'' Kaptan motorları durdurur, gidip bizzat kontrol eder.
Onarması ne kadar sürer?
Motorların soğumasıyla birlikte yaklaşık 3 saat.
Teknenin akıntıyla ilerlemesine izin vermez mi?
Hayır, Lontano güçlü akıntılarıyla ünlüdür. Demir atması gerekir. Bundan hoşlanmadım baba, bundan hiç hoşlanmadım.
Sızlanmayı bırak, elindekini teslim etmen gerekiyor, öyle değil mi? Salvo istemeyerek de olsa onu onayladı. Ervan kararına kilitlenmişti. Babası bir soruşturmayı sonlandırmak veya bir operasyondan başarıyla çıkmak için bir sürü insanın hayatını tehlikeye atmayı bir saniye bile tereddüt etmeden göze alırdı. Bu zalim kan onun damarlarında dolaşıyordu. Bağrışmalar yükseldi. Silah seslerinden beri örtülerin altında gizlenmekte olan yolcular bağırarak, işaret parmaklarını uzatarak, elleriyle gözlerini kapatarak güvertenin kenarına yığıldılar. Ervan da onlara uydu ve bu çalkantıya neden olan kıyı noktasına dikkatle baktı. Dikkat çekici bir şey yoktu. Kıyı yol yol siyahlaşmış, ucu bucağı olmayan yeşil bir hat oluşturuyordu. Sonra birden gördü. Sazlıkların içinden yükselen uzun kazıklar, üzerlerine kesik kafalar geçirilmiş kazıklar, kanlı gırtlaklar, tüyler ürpertici yakalıkları andırıyordu. 4. Henry dönemindeki kırmalı yakalıklar gibi, her kazığın yarı yüksekliğine cinsel organlar çivilenmişti. Düşmanlarının bedenleri en basit anlatımlarına indirgenmişti. ''Tutsiler'' diye mırıldandı Salvo titrek bir sesle. ''Onların bölgesine giriyoruz.'' Kıyıya çıkma planlarını yeniden gözden geçirmek için çok geçti. Ervan gözlerini kaptan köşkünü oluşturan paslı ekmek fırınına çevirdi. Camın arkasından hilkat garibesi yüzü seçiliyordu. Gözlerinde duyduğu memnuniyetin parıltısı vardı. Gelecek iskeleye uğramayı iptal ettiği için kendini keyifle kutluyor olmalıydı. Ama kendisini neyin beklediğinden habersizdi. Kuşkusuz bunun beyaz adamın işi olduğunu tahmin edecekti. Ancak onunla ilgilenmek için çok geç olacaktı. Acilen motorları stop etmesi, akıntılarla başa çıkması, avaryayı onarması gerekecekti. Ervan herkes gibi yerine döndü. Birkaç dakika içinde Afrika ve cehennem sıcağından payına düşeni geri aldı. Gri ve yakıcı gökyüzü, kıyılarda toprak yumuşak ve tek düzeydi. İnsan totemleri andıran o kazıkların var olmadığına ve konvoydaki insanların toplu bir halüsinasyonun kurbanı olduğuna inanabilirdi. Çok geçmeden nehrin hipnotize eden gücü etkisini gösterdi. Herkes örtüsünün altında uykuya daldı ya da kaygılı bir duyarsızlığa gömüldü.
Bu insanların aşırı tehlike altında olduğu, çok yakındaki Tutsilerin her an onları hedef almaya hazır beklediği düşüncesi bile yolculuğun monotonluğuna ve sıcağın etkisine yenik düşmüştü. Ervan sanki içine doğmuş gibi uyandı ve eski şehrin habercisi olan manzaraları gördü. Çamura gömülmüş uçak enkazları, sarmaşanlarla ve kurumuş çamurla kaplanmış villa kalıntıları, kıyı ölü balıklarla ve yırtılmış ağlarla doluydu. İnsan balıkçıların ve ailelerinin birkaç saat önce kaçtığına yemin edebilirdi. Salvo hala uyuyordu. "Geliyoruz," diye kulağına bağırdı Ervan onu sarsarak. "Yani?" diye sordu siyahı tek gözünü açarak. "Yanisi ufukta hiç arıza gözükmüyor."
"Kokuyu duymuyor musun?"
İki günden beri boğucu bir mazot kokusunun içinde yaşıyorlardı. Ervan burnunun dibinde çürümekte olan bir cesedin kokusunu bile alamazdı. Ama Salvo haklıydı. Pis bir yanık kokusu yakıt kokusunu bastırıyordu. Aşırı ısınmış motorlar patlama noktasına gelmiş olmalıydı. Tentinin altından çıktı ve gözleriyle kaptanı aradı. Yerinde yoktu. Kuşkusuz çoktan makine dairesine inmişti. Çarkçısıyla sorunu bulmaya çalışıyordu. O sırada motor homurdandı, konvoy yavaşladı, sabotaj başarılı olmuştu. Herkes hareketlendi. Kimse mavnaların durup durmayacağını bilmiyordu. Ancak herkes her ihtimale karşı hazır bekliyordu. Kaptan dümenin başına döndü, öfkeden yüz atları kaskatı olmuştu. Yara izleriyle dolu bu suratta Ervan iki gerçeği okudu. İlki Lontano'ya demir atacaktı, ikincisi Mzungu'yla daha sonra hesaplaşacaktı. Çamurla aynı hizada bir ponton, hep aynı tip, yarısı suda, yarısı karada, çürümüş tahtadan ve aşınmış kazıklardan oluşan, üstünde yakınlarını bekleyen ailelerin durduğu, dibinde herhangi bir iş çıkar umuduyla piraguaların beklediği bir iskele. Bu evcil sahne ile eli kulağındaki tehlike arasında hiçbir alaka yoktu. "Dispanserin nerede olduğunu biliyor musun?" diye sordu Ervan çantasını kapatırken. Salvo hiç yatmadığı kadar valizini sıkı sıkı göğsüne bastırıyordu. "Hala anlamamış gibi bir halin var şef. Lontano bir yıkıntı alanı. Dispanser ormanın içinde. Bu da şehri boydan boya geçmek, Tutsilerle pazarlık yapmak anlamına geliyor."
"Valizin var değil mi?"
"Ne olacağı asla bilinmez. Ayrıca valizdeki para miktarının doğru olduğuna, sarhoş olmamalarına, ruhların da bizim yanımızda olduğuna umut bağlamamız gerekiyor."
Saat 15:10. Başkaları daha şimdiden binmeye çalışırken inen kalabalığın arasına karıştılar. Erzakları, varilleri, sandıkları, çuvalları boşaltıyorlardı. Kimsenin görülmekten kaygılanır bir hali yoktu. Zaten bu aşamada fark edilmemek de imkansızdı. Kaderlerini Tutsiler tayin edecekti. Afrika ruleti. Neredeyse mermi yuvalarının hepsi dolu bir tabanca topu. Nihayet kıyıya atladılar. Her şey bitkisel, olağanüstü bir ışık içinde yıkanıyordu. Ağaç gövdeleri, toprak, pontonun tahtaları, her şey zümrüt yeşili, pırıl pırıl, doğal bir canlılığa sahipti. Lontano ölü şehirden önce çok daha canlı başka bir şehir daha vardı. Araba lastiklerinden, ağaç parçalarından, naylon örtülerden inşa edilmiş, hem karada hem de suda yaşam süren insanların yaşadığı bir su şehri. Bu insanların arasında lastik çizmeleriyle birkaç asker de vardı, ayak bastı parası almak için. Zorla alınan bu paradan kaçış yoktu. Ama Salvo miktarı asgariye çektirdi, sopasını kaldırmıştı, keleş dünyasına giriyorlardı. Ervan refleks olarak Vintimille'ye baktı. Onarımın ne kadar süreceği belirsizdi. Ama yeniden yola çıkabilecek duruma geldiklerinde kaptan, kim olursa olsun beklemeden motorlara tam yol verecekti. Beyaz adam dönmediyse yazık olacaktı. Ya da bilakis iyi olacaktı. Ayakkabılarını çıkararak ve pantolon paçalarını kıvırarak diğerleriyle birlikte bataklık menderesine girdiler. Çöpler baldırlarına çarpıyordu, su sidik gibi ılıktı. Yol arkadaşları sazlıkların ve yaprakların arasından duvar geçenler gibi süzülerek bir bir ortadan yok olurken bu şekilde yaklaşık 15 dakika yürüdüler. Kimse eli kanlı birlikler tarafından işgal edilmiş, tam karşılarındaki harabe kente ulaşıp ulaşamamalarından endişeli değildi. Bir yükseltinin üstünde silahlarını doğrultmuş, gözleri gezde askerler belirdi. Salvo bağırdı ve valizini gösterdi. Ervan hala onun peşindeydi. Birden aklına alakasız bir anı geldi. Luwak, o Budist vecit anlarında sık sık ona, belki de bir insanın bir hayal ürünü olduğunu tekrarlıyordu. O da şu anda kendini bir kabusun içinden fırlamış gibi hissediyordu.
...53. bölüm. Onlardan bir dolar bile talep etmeden yola çıkmalarına izin verdiler. Bitki örtüsünün arasından mimari kalıntılar görünüyordu. Sarmaşanlara boğulmuş duvarlar, çökmüş düz damlar, yapraklarla kaplanmış molozlar. Ajurlu pencereler güneş ışınlarını karelere veya eşkenar dörtgenlere ayırıyor. Çatılardan geriye kalan parçalar yağmurla yıpranmış renkler sergiliyordu. Soluk pembe, su yeşili, gök mavisi. Ervan nehirden uzaklaştıklarını düşündüğü sırada kendilerini yeniden bir kıyıda buldular. Ağaçlar ile kamışlar arasına sıkışmış yol, mavnaları kıyıdan çekerken kullanılan geçiş yolu işlevi görüyordu. Jungle'dan gelen hışırtılar dev bir kuş kafesindelermiş gibi onları sarıyordu.
''Buradan şef!''
Salvo'nun hiç sesi çıkmıyordu. Sadece yiğitliğinden geriye ne kaldıysa onu dışa vuran ince bir ses. Tuhaf bir şekilde bu No Man's Land'de, dipnot İngilizce insansız toprak anlamında, tek başlarına ilerliyorlardı. Bazen karşılarına hayalet villalar çıkıyordu. Beyaz kurucuların eski konutları. Çürümüş duvarlar dışında geriye hiçbir şey kalmamıştı. Storlar, borular, mobilyalar, çerçeveler, çalınacak ne varsa hepsi yok olmuştu. Klima kutuları bile araklanmıştı. Binaların cephelerinden kalanlar rengi atmış içi boş çerçeveler gibi duruyordu.
Son yağmalama 90'lı yıllarda oldu diye açıkladı Salva fısıltı halinde. Mobutu askerlere para ödemeyi kesince buradaki her şeyi aldılar.
Bir patika sarmaşanlardan oluşan bir kafesin altına giriyordu.
''Burada hala oturanlar var mı?'' diye sordu Ervan alçak sesle.
''Tutsiler dışında kimse yok. Evlerin tamamı tuzaklarla dolu. İçeri giriyorsun, üstüne bir kafes iniyor. Eskiden geçmek için tırmanmak zorundaydın ve yarı beline kadar sıkışıp kalıyordun. Diğer tarafta Tutsi tipini beğenmezse seni boğazlardı.''
Çekiç sesini andıran düzenli gürültüler duyuldu.
''Bu ne?'' diye kaygılandı Ervan, gırtlağı kurumuştu.
''Tutsilerin kadınları, savaştan önce ruhları çağırıyorlar.''
''Onları Hristiyan sanıyordum.''
''Alakası yok, bu savaş için.''
Islık kadar tiz, sahra zılgıtlarına benzeyen çığlıklar duyuldu. Bunların umutsuzluk sızlanması ya da sevinç çığlığı olduğunu söylemek imkansızdı. Ağaçlar üzerlerine kapanmıştı. Su yeşili ve durmadan yer değiştiren bir yarı aydınlığın içindeydiler. Ervan'ın aklına artık saatine bakmak gelmiyordu. Her yer yeşildi. Yosunlar kalıntıları bir kürk gibi sarıyordu. Her borunun içinden, her temelin altından bir bitki çıkmıştı. Sonunda onları gördüler. Dallardan oluşan bir tümülüsün önünde halka oluşturarak oturmuşlar, tek düze bir sesle dua okuyorlardı. Siyah bir türban yüz hatlarını gizliyordu. Macbeth'in büyücülerinin Afrika versiyonu. Ervan kollarını köklere, yüzlerini ise bir örümceğe benzetmişti.
''Paran var mı Missy?''
dipnot Monsieur demek istiyor. Arkasına döndü. Tam teçhizatlı üç asker ona silahlarını doğrultmuştu. Uzun boylu, zayıftılar. Belindeki kemerde fişeklik, tabanca ve bıçak bulunan haki bir üniforma giymişlerdi. Her birinin başında kırmızı bir bere vardı. Komik derecede büyük kauçuk botlar giymişlerdi. Ama suratları insanın bütün neşesini alıp götürüyordu. Öfke dolu kemikli bir yüz, doğrudan yuvalarından fırlamış gibi duran birer kan çanağına dönüşmüş gözler. Bu herifler ya iyice kafayı bulmuştu ya da çılgınlık derecesinde fanatiklerdi. Ancak her halükarda geri dönüşü olmayan o noktayı aşmışlardı.
''Para nerede Missy?''
Ervan artık kadınların dualarını duymuyordu. Bir kez daha ruhu bir kaya duvarından düşen bir dağcı gibi gerçek dünyadan kopmuştu. Artık ne sivrisinekleri ne bunaltıcı sıcağı hissediyor, ne askerlerin sesini ne de bir kubbe gibi her yanı kaplamış böceklerin vızıltılarını algılıyordu.
Misye!
Nihayet beyninin derinliklerinde alarm zilleri çaldı. Tabloda bir öğe, sahnenin önemli bir parçası eksikti. Salvo ortadan kaybolmuştu. 54. Bölüm. Askerler onun açıklamalarını dinlememişti. Çantasını ve pasaportunu almışlar, ellerini bağlamışlar. Sonra onu yapmacıklı davranışlarla ve aşırı kibarlıkla yürümeye davet etmişlerdi. Ervan durumunu kavramaya çalışıyordu, umutsuzdu. Salvo paralarla birlikte sırra kadem basmıştı. Ortadan kaybolmak için neden Tutsi bölgesine girmeyi beklemişti? Planının olgunlaşması için uzun süre beklemiş olmalıydı ve o da şu veya bu şekilde bu planın bir parçası olmuştu. Ellerini arkadan bağlamadıkları için saatine bakabildi. Yaklaşık 16'ydı. Şimdi bu ne anlama geliyordu? Bu durumdan paçasını sıyırmak için en ufak bir şansı var mıydı? Sarı Maya onu öldürtmek istemiş olsaydı bundan daha iyi bir yol bulamazdı. Bir açıklığa geldiler. Lontano'nun büyük meydanı olmalıydı. Ortada üzerinde herhangi bir heykel olmayan yıkık dökük bir kaide vardı. Çevresinde harabeye dönmüş binalar, geniş basamaklarıyla büyük kapı girişleri, kare biçimli sütunlarıyla galeriler yer alıyordu. Eski kentten arta kalan tüm yıkıntılar yeşile boyanmıştı. Bina cephelerinin birinin üstünde pembe harflerle bir yazı vardı. Lasit Radios. Bir seri katil tüm Lontano halkına korku saçarken babası burada annesiyle her cumartesi akşamı dans ediyordu. Ervan bir zamanlar cinayetlerin işlendiği yerdeydi ama çok geç kalmıştı. Çöp gibi ince, silahlı onlarca asker savaş düzeni alıyordu. Büyük gelen üniformalarının içinde bileği taşıyla bilenmiş gibiydiler. Dar yüz, kartalsı burun, çakmak taşını andıran elmacık kemikleri. Gözleri yüzün üst kısmının tamamını dolduruyordu. Şaşırtıcı bir ayrıntı dikkat çekiyordu. Hepsinde Amerikan donanma askerlerinin kullandığı MK-12 Special Purpose Rifle tüfekleri vardı. Ervan Radio Okapi'nin web sitesinde ya da Kongo Savaşı ile ilgili kitaplarda okuduğu korkunçlukları hatırlıyordu. Tecavüzler, işkenceler, yamyamlık. Bu askerler disiplinli üniversite öğrencilerine benziyorlardı. Ama insanlık nosyonundan tamamen koparak korkunç eylemlerde de bulunabilirlerdi. Ütülü üniformalarının içinde gerçek psikopatlar. İki rütbeli adam ile elinde bloknot bulunan kot pantolonlu ve kovboy gömlekli biri ona doğru yaklaştı.
''Param nerede?'' diye sordu. Çok daha cool bir tavrı olan subay.
''Salvo'da'' diye cevapladı Ervan hiç düşünmeden. Dudaklarına bir gülümseme yerleşirken Tutsi yavaşça kafasını salladı. Omuzlarında alba işaretleri vardı ve katı bir üniversite eğitimi almış olmalıydı. Ölülerin ruhunun bizzat kendisi, Sorbonne'da veya Oxford kampüslerinde eğitim almış kaç soykırımcı vardı.
Salvo diye mırıldandı. Bir Banya Mulenge'ye nasıl güvenilir?
Kovboya doğru döndü.
Bize ne kadar borcu var James?
Muhasebeci defterini açtı.
304.000 dolar albayım.
Yeniden kafasını salladı. Ölülerin ruhu, elindeki muhteşem resimlerle dolu bir kitapmış gibi ağır hareketlerle Ervan'ın pasaportunun sayfalarını karıştırıyordu.
''Bize bunu nasıl ödeyeceksin Fransız köpeği?''
''Benim bu işte hiçbir ilgim yok. Salvo benim rehberim de hepsi bu.''
''Nereye gitmek için rehber?''
''Raibe Hildegard'ın dispanserine.'' Albay kahkahalarla güldü. Ama adamları bir konsil toplantısındaki psikoposlar gibi ciddiyetlerini koruyorlardı. Meydanın dört köşesinde uzun metal sandıklar tabutlar gibi üst üste istiflenmişti. İçlerinden birinin kapağı aralıktı. Haki bir gövde ile taşıma kulpu görülüyordu. Bir füze atar. Bu mesafeden bile Ervan FGM-148 Javelin'in kendine özgü profilini tanımıştı. Bunlar Irak tanklarına karşı kendini kanıtlamış Amerikan yapımı ölüm makineleriydi.
Yaşlı kadını mı görmek istiyorsun?
Tabii, şimdiye kadar onu öldürmediyseniz. Anlaşılmaz bir şekilde Erwin onu tahrik etmeye çalışıyordu. Yersiz bir davranıştı. Ölülerin ruhu çok sakin görünüyordu. Görünüş itibariyle herhangi bir özelliği yoktu. Diğerlerinden ne daha fazla zayıf ne de daha az sanrılı, sıradan bir tutsiydi.
Onu koruyoruz. Çarpışmalardan sonra bizi o tedavi ediyor. O kadın bir azize. Her pazar sadık müminlerimden onun için dua etmelerini istiyorum.
Siz, sen bir rahip misin?
7. gün Adventist papazı dedi kocaman bir gülümsemeyle. Tanrı bizimle olduğu için kendimizi kabul ettirebildik.
Erwin sandıkları işaret etti. Bu malzemeleri de size o mu gönderdi? Albay pasaportu göğüs cebine yerleştirdi ve ellerini beline dayadı. İnsan boyutlarında plastik bir asker, bakışlarında mesafeli bir muziplik, dünyayı elinde tutan bir adamın kararlılığı vardı.
Neden olmasın? Topraklarımızı geri almak için kutsal bir savaş sürdürüyoruz.
Madenlerimizi demek istiyorsun. Ölülerin ruhu bu yeni provokasyona da tepki göstermedi ve öğrencisine en uygun cezayı düşünen bir öğretmen gibi bir o yöne bir bu yöne birkaç adım attı.
Tam olarak neyin peşindesin diye yineledi.
Ben polisim diye karşılık verdi Erwin açık yüreklilikle. 40 yıl önce burada Lontano'da olmuş eski bir olayı soruşturuyorum. Soykırımcı Erwin'in söylediklerinde yalanın nerede olduğunu anlamak için dikkatle muhatabına baktı. Böyle bir fantezi ancak bir masalda olabilirdi.
Ya da Mzungu kaçığın tekiydi.
Savaşınız umurumda değil diye devam etti Erwin. Sadece dispansere ulaşmak, rahibeyle konuşmak ve mümkün olduğunca çabuk Vintimille'ye dönmek istiyorum. Tutsi en ufak bir tepki vermiyordu. Yarı aralık göz kapaklarının altında göz bebekleri parlıyordu. Erwin'in artık daha fazla vakti yoktu ve bu baskı şu an dışında başka herhangi bir şeyi düşünmesine engel oluyordu. Uçurumun kenarında ne anılar ne de pişmanlıklar vardı.
Salvo nerede, Monsieur Morvan?
Hiçbir fikrim yok. Bir kez daha söylüyorum. Bana işkence yapabilirsin. Daha fazlasını bilmiyorum. Ölülerin ruhu kısa bir baş hareketi yaptı. Üniformalı yamağı hemen tabancasını çıkardı ve Fransızın alnına dayadı. Erwin Heckler & Koch USP'yi tanıdı. Bu seri katillere böylesi silahları kim satmıştı?
Tutadan mı geliyorsun diye sordu papaz.
Mavnalarla evet.
FARDC'nin adamlarını gördün mü?
Hayır.
Mau Mau'ları?
Hayır.
Başka kimseyi?
Erwin Kadogo'ları ve onların cesetlerini unutmaya karar verdi. Tuta'dan bu yana tek bir asker yok. Tutsilerin şefi kocaman beyaz dişlerini tümüyle sergiledi. Diş etleri bir karpuzun göbeği gibi kıpkırmızıydı. Mizaç değiştirmeler, farklı yöntemlere geçmeler, Erwin alışmaya başlıyordu.
''Bizi arıyorlar patron'' diye fısıldar gibi konuştu albay. Bir anda Frankofon Afrikalı aksanıyla... ''Bizi arıyorlar ama Tanrı bizi saklıyor.''
Yeniden ciddi havasını takındı.
''Sana aynı soruyu son bir kez daha soruyorum. Salvo nerede?'' ''Böyle bir durumda oyun oynayacak zamanım yok. Hazırlanmamız gereken bir saldırı var.''
''Cevelinleri kullanmayacak mısınız?'' Erwin bir gerçeğin farkına varmıştı. Bu birlikler savaşın eşiğindeydi. Ateş edebilecek ve yok edebilecek her şeyi sandıklarından çıkarmışlardı. Oysa füze atarlar hala sandıklarındaydı. Tutsiler onları kullanmayı bilmiyordu.
''Bu zımbırtıları kullanmayı biliyor musun?'' diye sordu albay ona doğru yaklaşarak.
''Polis olmadan önce askerdim.'' Fransız Guyana'sında özgüdümle Kızılaltı Javelin füzeleri atan FGM 148'lerle ilgili bir kursa katılmıştı.
Hangi birlik?
Paraşüt birliği, 6, RPIMA. Albay düşünüyormuş gibiydi. Erwin belki de hayatta kalmak için fazladan birkaç dakika kazanmıştı. Birden Tutsi onu kolundan yakaladı ve sandıklara kadar sürükledi.
Nasıl çalıştığını biliyor musun?
Evet.
Göster bana.
Benim bundan kazancım ne?
Pazarlık yapacak durumda değilsin ahbap.
Ne olursa olsun size açıklama yapmadan ölmeye karar verebilirim. Ölülerin ruhu abartılı bir şekilde iç çekti.
Bunları nasıl kullanacağımızı bize göster, sonra Mavnan'a geri dönebilirsin. Saldırı sırasında yanımızda olmana gerek yok.
Füze atarın nasıl ateşlendiğini öğrenir öğrenmez Tutsi onu öldürürdü. Ama Ervan birkaç saniye daha kazanabilirdi. Kafasını sallayarak kabul ettiğini belirtti. Bir el hareketiyle ölülerin ruhu onu serbest bırakmalarını emretti. Ervan diz çöktü ve demonte durumdaki parçaları sandıktan çıkardı. O dönemde gördüklerini hatırlayacağından emin değildi ama sağduyusuna güveniyordu. Önce CLU'yu yani Command Launch Unit'i, dipnot ateşleme kumanda ünitesi, FGM-148'in konnektörüne sabitlemek gerekiyor. Büyük bir fotoğraf makinesini andıran kutuyu sabitlerken titremeyen bir sesle açıklamalar yapıyordu. Tümü otomatik yapılan bir hareketler dizisiydi. Her adımı bir sonraki adım takip ediyordu. Javelin'in nasıl doldurulacağını, emniyetinin nasıl açılacağını, sonra CLU'dan nasıl nişan alınacağını gösterdi.
Bunlar fire and forget, ateşle ve unut tipi füzeler, özgüdümlüdür. Hedefini vizörde görünce buraya basarak kilitliyorsun ve ateşliyorsun. Böylece bir sürü sistem devreye giriyor. Ataletsel güdümleme, GPS, radar sistemi ve kızılaltı saplama. Sonuç olarak attığını unutabilir, gidip gizlenebilirsin.
Gecede kullanılabilir mi?
Sorun yok. CLU ekranının gece konumu var burada. Sunuma devam edecekti ki ölülerin ruhunun tabancasının namlusunu ensesinde hissetti.
Tamam ahbap, gerisini biz sensiz de hallederiz.
Ya anlaşmamız diye sordu Ervan, artık ona ait olmayan bir sesle.
Az önce ne diyordun? Ateşle ve unut.
Bir gürültü anı geçersiz kıldı. Patlama zamanı ve mekanı delip geçerek her şeyi alıp götürdü. Patlamayı ıslığı andıran bir ses takip etti ya da tam tersi oldu. Bir anda dipten gelen bir dalga, çamuru yerden havalandırarak yağmur gibi yağdırırken meydanın çevresindeki yapraklı dallar dalga halinde titremeye başladı. Ervan bir kuş gibi havaya fırladı. O sırada ölümün ne denli acısız olduğunu şaşkınlıkla fark etti.
22. ayının sonu. Sayfa 234.